Ayrım 12. Sayfa 150. 9. Anna'yı ancak arada sırada görebiliyordum. Amcanın yanında çalışıyordu. Costa başka sorumluluklar üstlenmişti. Seçime güçlü bir solla katılabilmek için müttefikler aranıyordu. Amaç parlamentoya girmek, solu legalleştirmek ve halk hareketinin boğulmasını engellemekti. Likidasyon bir çalışmaları mizah konusu yaptı durdu. Varımızı yoğumuzu sağa sola dağıtıyor, sonra da geri almak için savaşın veriyoruz. Dostlar alışverişte görsün diyordu. Bunları Anna'ya söylediğimde güldü. Bırak içini boşalsın. Ben onu kimi yasal işlerde kullanmaya başladım. Kimsenin başaramayacağı işleri başarıyor. Zayıf noktasını buldum dedi. Fotini'nin Nikita'ya verilmek üzere sık sık bana notlar getirmesinin nedenini anlamaya başladım. Nikitas kafasını sallıyor. Küçük şeytan diyordu. Çevirdiği dolapları anlamıyorum sanıyor. Yaptığı işleri doğrusu onaylamıyor değilim. Yoksa küçük parmağım bile oynatmazdım. Sürekli olarak bana Fotini'yi soruyor. İşbirliği yapmak zorunda bırakıldığı bu kızı iyice tanımak istiyordu. Dikkatli ol Katerina, dikkatli ol. İskandinav ülkesi olduğumuz sanısına kapılma sakın. Normal sürece girmemiz olanak vermeyecekler. Bunu iyi bil. Anna eve Fotini'yi göndermeye başladığından beri onu yakından tanımaya çalıştım. Dikkatimi çekmişti. Anna onun için bize çok bağlıdır diyordu. İlkelerimize içten, hatta körü körüne bağlıymış. Anladığım kadarıyla duygusaldı, inanç sahibiydi, nazikti üstelik. Tepki gösterdiği anlarda bile hemen bir kahkaha atardı. Ama bu kahkahada bir üzüm vardı sanki. İşgalden sonra Trifilya bölgesinin bir köyünden elinde hülya dolu bir bavulla gelmişti kenti. Müzik öğrenimi yapmak, besteci olmak istiyormuş. Tüm dünyası müzik portresinin içinde bulunuyor gibiydi. Şarkı söylemeyi büyük bir coşku ile severdi. Bir iki arkadaşıyla birlikte sık sık okuldan kaçarmış. Arkadaşları deniz kabukları toplarken kendisi rüyadaymış gibi doğadan sesler toplamakla yetinirmiş. Sesleri içinde biriktirir, ısıtır, yaratıcı gücünü onları sanata dönüştürecek anı beklermiş. Yazık ki hayallerini gerçekleştirememiş. Tam kendisini sanata verecekken biri onu sürekli engellemiş sanki. Köyde ona herkes kaçık dermiş. Ona eziyet edenlerin başına annesi gelirmiş. Durmadan döver, tüm vücudunu çimdiklermiş. Günahkar kız, lanet olasıca. Nedir bu rezalet? Primadonna mı olacaksın? Kardeşlerin bizi utandırmana izin vermeyecekler. Öldürecekler seni, bunu iyi bil dermiş ona. Zaman zaman çirkinliğini yüzüne vurur, kalbini kırarmış. Aynaya bak, çirkinliğini gör. Bütün dünyayı başlık olarak versen gene de bir kocaya varamazsın. Bu ağır sözler yediği çimdiklerden de acı gelirmiş. Annesinin dediği denli çirkin miymiş acaba? Derisi belki ama derisi ne ki? Sivilceler bir gün yok olabilir ama vücudundaki o yağlar. Papara ve fasulye yemekten vazgeçse zayıflar mı acaba? Gözlerine gelince, gözlerine kimse söz edemezdi. Pırıl pırıldı, güzeldi. Neden annesi bu denli acımasızdı? Üvey ana gibi davranırdı. Bunları düşünür dururmuş. Ama Salt ona karşı acımasız değilmiş böyle. Bütün kızlarına karşı böyle davranırmış. Büyük kızına özellikle hediye edermiş. Erkek çocukların uşakları gibiymiş kızları. Üç erkek çocuğu evin ağları durumundaymış. Keyiflerince hareket ederler, akıllarını estikçe kız kardeşlerini döverlermiş. Onları öldürmeye kalkışsalar bile kimse engel olmaya cesaret edemezmiş. İhtiyar nene Katingo sık sık, erkekler keyiflerince yaşamalıdırlar dermiş. Kızlar utançtır aileler için, dünyaya geldikleri günden beri çeyizleri dışında hiçbir şey düşünmezler. Katingo öldüğü güne dek bunu söylemiş durmuş. Fotini tüm ezilenler gibi kafasına kullanmasını bilmiş ve iki zafer kazanmış. Liseyi bitirmiş ve evini terk ederek Atina'ya gitmiş. Babası onu gizlice desteklemiş. Barbayani kararsız bir insanmış. Çok ağır hareket edermiş. Bir ara Amerika'ya gitmiş, kendini eğlenceye vermiş. Oradaki insanların yaşama tarzlarını görmüş. Fotini liseyi bitirdikten sonra Atina'ya gitme kararını ona söylemiş. Onayını almış önce. Git kendini kurtar demiş babası. Erkek kardeşleri de fazla direnmemişler. Gitmesine göz yummuşlar. Ortanca kardeşi sağ partilerden birinin önemli adamlarındanmış. Kimi yakınlarının yardımıyla kız kardeşinin Çalışma Bakanlığı'na atanmasını sağlamış. Savaştan önce Fotini bir ressamla tanışmış. Ressam, Devlet Senfoni Orkestrası'na keman çalarmış. Renk renk gömlekler giyer, boynuna mendil bağlarmış. Atinalıymış. Fotini, adamın kendisine gösterdiği ilgiden çok duygulanmış ama yine de bu ilgiyi yadırgamış. Pazar konserleri için ona davetiye verilmiş. Ona sürekli olarak saatten söz edermiş. Birlikte müzelere, resim sergilerine giderlermiş. Kimi sanatçılarla birlikte plakadaki tavernalara giderler, oralarda konuşurlar, tartışırlarmış. Bu arada Metaxas diktatoryasından nefretle söz ederler, sosyal ilişkiler, insan hakları uğruna verilen savaşım, sanat ve aşk konularını konuşurlarmış. Tüm bunları Fotini büyük bir zevkle dinlermiş ve arkadaşı Sakis konuşmalar boyunca onun elini tutar, hep gözlerinin içine bakarmış. Saf ve duygusal, sanat endişeleri olan bir kız olduğunu, bu yüzden ona büyük yakınlık duyduğunu söylermiş. Yalnız olarak çıktıkları ilk akşam yağmur yağmaya başlamış. Zapyon Parkı'na girmişler. İkisi de mutluymuş. Mutluluktan yarı sarhoş olarak bir kanepeye oturmuşlar. Sakis onu dudaklarından öpmüş, sevgiyle okşamış. Sonra bir tavernaya gitmişler, uzo içmişler. Fotin'in yüreği yanmaya başlamış. Bütün gece ve ertesi gün ve daha sonraki gün sürekli Sakis'i düşünmüş. Vücudu ürpermeye başlamış. Hayatına girmiş, yüreğini fethetmişti bu genç adam. Her şey birdenbire olmuş. Ona bu denli nasıl bağlandığını anlayamamış bile. Evlilikten de hiç söz etmemiş bu adam. Kendisi de bir çıkar peşine koşuyormuş kuşkusu uyanabilir korkusuyla bu konuda bir şey söylememiş sevgilisine. Bir süre sonra savaş başlamış. Sakis'i askere almışlar. Arnavutluk cephesine göndermişler. Fotin hep onu düşünmüş. Çeşitli paketler göndermiş. Cepheden döndüğünde eskisi gibi değilmiş. Çok değişmiş. Bir mücadele ateşi, bir kararlılık varmış sanki içinde. Toplumdan, adaletten söz eder dururmuş durmadan. Geçen günlerle yaşadığımız günler arasındaki farkı söylermiş. İnsanları bekleyen mutlu gelecekten söz edermiş. Fotini işte bu konuşmalardan büyülenmiş. Bana yarının bu güzel dünyasından durmadan söz et hep demiş. Sakis, Marx'ın bir tümcesini söylemiş. Mozart olabilecek kadar yeteneği olan her çocuğa bu olanak verilmelidir. Salt böyle bir şey uğruna savaşmak ve ölmek ne güzel şey diye düşünmüş Fotini. Bir akşam Sakis randevusuna gitmemiş. İşgal yıllarıydı. Herkes korku içindeydi. Fotini kara kara düşünmeye başlamış. Gece sabaha kadar evin içine dolaşmış durmuş. Bu kadar mıydı diye düşünmüş ve durmadan gözyaşı dökmüş. Varsın başka kadına gitsin, yeter ki başına bir şey gelmesin demiş kendi kendine. Sabaha karşı sessiz yolda adımlarını duymuş. Koşmuş, heyecanla sarılmış ona. Nerede olduğunu söylemene gerek yok. Geldin işte, bu yeter bana demiş. Çocuk olma Fotini demiş Sakis. Çok ciddi bir konu üzerinde konuşmamızı istiyorum. İlk olarak direnme örgütlerinden söz etmiş. Özgürlüğünü kazanabilmesi için ulusun ayaklanması, savaşması gerektiğini söylemiş. Neden beni bu mücadelenin dışında bırakıyorsun demiş Fotini. Kısa bir süre sonra çalıştığı Çalışma Bakanlığı içindeki örgütle bağlantı kurmuş. Çocukken yaşadığı zor, acı günler onun mücadele hırsını kamçılamıştı sanki. Bu kadar faydalı olabileceğini hiçbir zaman aklına getirmemişti. Müzik bekleyebilirdi ama esaret altında yaşayan vatandaşları bekleyebilecek durumda değillerdi. Sakis sevgilisinin çalışmalarını gururla izlemiş ancak fazla ileri gitmemesini önermiş. Bu kadarı fazla, vatan uğruna ölmelisin demedik. Şaka ediyor diye düşünmüş. Ona bu denli cesaret veren kişi böyle konuşamazmış çünkü. Zorla Almanya'ya gönderilecek Yunan işçilerinin siteleri olayında Fotini çok önemli bir rol oynamıştı. Savaşçı arkadaşlarının hayranlığını kazanmıştı bu yüzden. Arkadaşlarıyla birlikte Çalışma Bakanlığı'na girmiş, arşiv depolarını açmış, işçi listelerini teslim etmişti. Dosyalar, listeler sokağa atılmış, halk tarafından yakılmıştı. Alman işçilerimizi ülkelerine gönderemezler, kahrolsun faşizm diye bağırmıştı halk. Fotini bakanlığa ilk gelenlerin arasındaymış ve son olarak çıkmış. Almanlar silahlarıyla bakanlığa geldiklerinde Fotini içerideymiş. Sarhoş gibiymiş, ölüme hiç önem vermemiş. Yan kapılardan biri açılmış ve iki el onu içeriye çekmiş. Böylece kurtulmuş. O zamandan beri hayatı tümüyle değişmiş. SS'ler ve Gestapo ve işbirlikçiler onu sürekli aramışlar. İllegal hayata atılmak zorunda kalmış ve birçok savaşçı arkadaşı gibi yasal hayata geçme olanağı bulamamış. Kafasını ve yüreğini allak bullak eden o anlamlı amaç uğruna her şeye katlanmaya hazırmış. İnsanın insandan sömürülemeyeceği bir toplumu hayal etmeye başlamış. Fotin için topladığım tüm bilgileri Nikita'ya açıkladım. Bana takılmaya başladı. Neredeyse duygusal bir roman yapacaksın kızın hayatını. Bak Katerina, pratik bir olaydan hareket ediyorsun. Sonuçta hayal gücün seni başka başka yerlere sürüklüyor. İşgal sırasında tümümüz birer yiğittik. Şimdi bu kız tutuklanırsa ne olur? Dayanabilecek mi? Bunu söyle bana. Neden surat astın? Saat seni düşünüyorum. Evini biliyor, adını biliyor. Bir ara günlük alışveriş için dışarı çıktım. Dönüşte kötü bir haber aldım. Fotini'yi yakalamışlar. Fotini'yi mi? Olamaz. Nerede, ne zaman, nasıl? Haberi getiren kuzenim bu konuda hiçbir şey bilmiyordu. Yakaladılar dedi ve ağlamaya başladı. Ben de onunla beraber ağlıyordum. Aklım almıyordu bu tutuklamayı. Heyecan beynimi uyuşturmak üzereydi ki birdenbire kafama bir şimşek çaktı sanki. Bu tutuklama sıradan bir tutuklama değildi. Tehlike çok yakınımdaydı. Sonuç çok kötü olabilirdi. Önlem almak zorundaydım. Putin'in kuzenini sorularla sıkıştırmaya başladım. Başka bir şey? Başka bir şey biliyor musun? Herhangi bir ayrıntı? Bilmiyorum diyordu. Nereden bileyim? Ailesi onu tümüyle terk edecek. Kocam da onunla ilgilenmeme izin vermeyecek. Putin'in yakalanmasıyla ilgili ayrıntıları aylarca sonra öğrendik. İnsanın yüreğini parçalayan acı bir hikaye. O akşam ressam arkadaşıyla geçirmeye karar vermiş. Erkenden bir arkadaşın evine gitmiş, telefonunu beklemiş. Saat 7'ye doğru arkadaşı telefon etmiş. Zapyon Parkı'nda buluşacaklarmış. 7 çok erken. Her taraf aydınlık. 8'e kadar sabret. Burada çamaşır yıkıyorlar. Sonra ütü yapacaklar. Yardım etmek istiyorum demiş. Ütüyü boş versen demiş ressam. Putin'e gülmüş. Sevgilisine sabırsız olduğunu biliyormuş. Her zaman dediği dedikmiş. Ama bu kez acelesinden hoşlanmış. Peki istediğin olsun demiş. Ama güzel bir tümlecik söylemezsen telefonu kapatmam. Bak, yoldan telefon ediyorum, anlıyorsun. Anlamaz olur muymuş? Putin her şeyi anlardı. Hatta telefonun acele olarak kapanmasının nedenini bile. Neşeyle arkadaşın odasına girmiş, haberi vermiş ona. Giyinmiş, süslenmiş, aynaya birkaç kez bakmış. Hadi artık güzelsin diye takılmış arkadaşı. Elbisen de ne yakışmış. Zayıfladın da ondan. Saçlarım çok kötü, yıkandım. Yeterince taranmaya vaktim yok. Saat tam 7'de Zapyon Parkı'nda her zaman oturdukları kanepeye gitmiş oturmuş. Karşı kanepede oturan bir çift tedirgin olmuş, yer değiştirmiş. Yeşillikler arasında kuytu bir yermiş. Çevreye güzel çiçek kokuları yayılıyormuş. Fotini mutluymuş. Böyle mutlulukları pek sık yaşam olanağı bulmazmış. Bir şarkı mırıldanmaya başlamış. Kendi buluşuymuş bu şarkı. Vakit bulsaymış, besteleyecekmiş. Sevgilimi bekliyorum yeşil bir kanepede. Saatine bakmış. 7:25 geçiyormuş. Neden gecikmişti acaba? Oysa telefonda acele eden oymuş. Kaldı ki böyle yalnız kalması doğru değilmiş. Dikkati çekebilirmiş. Uzaktan Sarkis'i görünce gözleri parlamış. Aceleyle gelmiş yanına oturmuş. Dudaklarını onun dudaklarına doğru götürmüş. O birdenbire kenara çekilmiş. Dikkatli ol demiş. Birdenbire 5-6 kadar sivil polis belirmiş. Çevreyi tutmuşlar. İkisi kanepenin iki kenarına oturmuş. Sevgilileri mengene gibi sıkıştırmaya başlamışlar. Polislerden biri kızı koluna atmış. En sonunda bulduk işte. Hayat rastlantılarla doludur. Yıllardır arıyorduk seni. İşgal yıllarından beri borçlusun bize. Kahkahalarla gülüyormuş. Fotin'in şaşa kalmış. Yüzündeki kan birdenbire donmuş sanki. Sakis, bu mu? Demiş polislerden biri ressama samimiyetle ve göz kırparak. Fotini dona kalmış, yüzünü Sakis'e çevirmiş. O an kendisinin de söylediği gibi hayatının en dramatik anıymış. Dünya gözünde yıkılmış sanki. Sakis kafasını yere indirmiş, ağlamaklı olmuş. Neden konuşmuyorsun? Biraz önce emniyetten telefon ederken cesurdun. Şimdi neden böyle duygulandın demiş polis alay edercesine. Neymiş takma adları yoldaşın? Fotini, Maro, Tasso, Atina. Ne de çok adı varmış. Kuru bir kahkaha atmış polis. Arkadaşı ikisine de kelepçe takmış. Hadi gelin, emniyette söyleyeceklerimiz var. Ve bakın, yolda mesele çıkarmayın. Sana söylüyorum küçük bayan. Çalık atmak yok. Buralarda yardımına koşacak yoldaşı bulamazsın, anladın mı? Yoksa suratını dağıtırım. Fotini de yardım isteyecek güç mü kalmış ki? Bu tutuklanma değil, kalbinin ortasına düşen bir yıldırımmış sanki. Ciple giderken polis evi tatlı bir sesle öğütlere başlamış. Anlaşabileceğimizi sanıyorum. Sakis'i gördün mü? Çıkarının nerede olduğunu anlamış, polise yardımcı olmuş. Hadi sen de akıllan, ikiniz de serbest bırakalım. Evlenir, aile kurarsınız. Parti sömürüyor Sezer'i. Bunu anlayamadınız mı? Sezer'i polise teslim ediyor, sonra da kurban verdik diye böbürleniyor. Her türlü maddi ve manevi baskıları uygulamışlar Fotini'ye. Tek bir kişinin ancak ayakta durabileceği bir hücreye kapatmışlar. Dövmüşler, falakaya yatırmışlar, üzerinde sigara söndürmüşler. Gece sabahlara dek sorguya çekmişler. Yalnız Sakis ile yüz yüze getirildiği zaman acıdan ölecek gibi olmuş. Konuş, her şeyi biliyorlar demesi öyle acı, öyle acı gelmiş ki. Sorguyu yapan polisler de öğüt vermişler. Adamındır o, neden dinlemiyorsun? İyiliğini istiyor. Fotini ağzını açıp konuşmamış. Sorgucuların yüzüne tükürmüş. Ateşle oynuyorsun Fotini. Aklını başına toplamazsan kurşuna dizileceksin. Kurşuna dizileceksin. Bu sözcükler insanın alnına damla damla akıtılan suyun verdiği büyük acı gibi geliyormuş ona. Ve bu tehdit ona umut veriyormuş sanki. Çünkü yaşamak umrunda değilmiş artık. 10. Fotini yakalandıktan sonra Nina'nın evine giriş gelişler kesildi. Kendimi geçici olarak başka şeylere verdim. Kimi özel işlerimle ilgilenmeye başladım. Evimin kiracısını mahkemeye vermiştim. Davayı kazandım. Bu beklenmedik bir sonuçtu. Bu gibi davalar kazanmak çok zordu. Bunu iyi bilen kiracım, Bay Konduziz, becerikli ve karanlık işlerde parmağı olan bir kişiydi. Yemin etmişti. Ya kararı bozduracak ya da benden öc alacaktı. İşgal sırasında evime kiracı olarak geldiğinde aklı başında bir gençti ama yine de yapmacık davranışları ve özentili giyinişi beni kuşkulandırmıştı. O günlerde beni ilgilendiren tek şey evimi kiraya vermek ve ortadan yok olmaktı. Örgütten acele olarak evimi terk etmem direktifi gelmişti. Bunun dışında Alman askeri komutanlığı en iyi odalarımdan birine el koymuştu. Bay Konduziz gökyüzünden inen bir tanrı gibi geldi bana. Almanların odanıza el koymaları sizi tedirgin mi etti? Ben bir yolunu bulur, bu işi temizlerim demişti. Fiyatta anlaşırsak bunu yapabilirim. Bilirsiniz elbette, bize yardımcı olacak kişiyi görmek gerekecek ve bu gibi işler bugünlerde pek kolay ve ucuz olmuyor. Buna benzer konuşma ve tartışmalardan iğrenirim. Ama Almanların evime el koyma olayının dairemi ucuz kiralama çabasına ileri geldiğini düşünememiştim. Kaldı ki benim için önemli olan bir an önce ortadan yok olmaktı. Bir süre sonra Bay Konduzes'in nasıl bir insan olduğunu tüm ayrıntılarıyla öğrenmiştim. Yanaklarını ve dudaklarını boyar, Alman subaylarıyla ilişki kurarmış. Kurtuluştan sonra bu acayip adam ortalıktan yok olmuştu. Aralık Savaşı'ndan ve İngilizlerin ülkeye egemen olmalarından sonra tekrar sahneye çıktı. Ve doğal olarak ortaya çıkışı tüm gerçek milliyetçiler gibi oldukça tantanalı bir biçimdeydi. Vatan haini komiserden zarar gören seçkin bir vatandaş bozundaydı. Sözü her yerde geçmeye başladı eskiden olduğu gibi. Bu seçkin vatandaş hizmet etmek söz konusu oldu mu tüm kapılar açılır, hatta polislik dosyalar bile gözden geçirilirmiş. Böylece benimle ilgili her türlü bilgiyi almış. Bu arada ulusal direnişte görev aldığımı da öğrenmişti. Güzel bir fırsat yakalamıştı. Vatandaşlık hakları kısıtlanmış biriyle başa çıkmak çok kolaydı. Beni tavadaki balık gibi oynatabilirdi. Bir akşam acele olarak avukatının bürosuna gitmem için haber gönderdi. Gittim ve bana hazırlanan tuzağı görmekte güçlük çekmedim. Acele olarak gelmenizi istedim. Nedeni şu. Bugün öğlene doğru emniyetten geldiler eve ve sizin için bazı bilgiler istediler benden. Dediklerine görevinizi polise bildirmişsiniz. Ayrıca illegal bir örgüte bağlıymışsınız. Ziyaretime gelen polisin şefini iyi tanırım. Onları başından atmasını bildim. Öğrendiğime göre önümüzdeki günlerde sizi emniyete çağırarak kimi sorular yönelteceklermiş. Vereceğiniz yanıtlar inandırıcı olursa sizden salt bir pişmanlık dilekçesi isteyeceklermiş, o kadar. Ama sizi sürgüne göndermeleri ve askeri mahkemeye vermeleri tehlikesi de varmış. Yalancıktan gülmeye başladı. Bunlarla başa çıkmak kolay mı? Durup dururken başını belaya sokarlar insanın. Şöyle düşündüm. Bu söyledikleri gerçek olmayabilir. Beni yıldırmak amacına güdüyor olabilirdi. Ama isteseydi bu tehditleri gerçeğe dönüştürebilirdi. İşgal sırasında bile kendimi bu denli güçsüz duymamıştım. Gururumu yitirmeye başladım. Bunu duyurmamak için elimden geleni yapıyordum. Farkına varmadı ve konuşmasının tonunu değiştirmeye başladı. Bu güç durumunuzda kimi yakınlarımın yardımıyla size yardımcı olabilirim. Ama ne derler bilirsiniz. Bir el diğerini yıkar. Siz de beni evinizden çıkarma kararınızdan vazgeçmelisiniz. Özellikle parasal yönden güç durumda olduğum bugünlerde. Şunu da söylememe izin verin. Mahkemenin kararı bir skandal niteliğindedir. Tümüyle ahlak dışı bir yargı. Bu bizim yasalara göre değil, komünist yasalarına göre alınmış bir karardır. Ama aldanmayın, yargıcın da ne mal olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Size gösterdiği yakınlığın nereden kaynaklandığı belli. Temize başvuracağız. Kaldı ki savunmanızda kimi boşluklar bulduk. Temizde tüm bunlar görüşülecek. Yargıcı tanımıyordum. O da beni bilmezdi. Tek bir şey öğrenmiştim sonradan. İşgal sırasında Almanlar kardeşini rehin almışlar ve kurşuna dizmişlerdi. Bu olay kendisinin şüpheliler arasına girmesinde önemli bir nedendi. Korkunç bir öfke vardı içimde. Konduzeyi sonucu ne olabileceğini de düşünmeden bir solucan gibi çiğnemek istedim. Bu söyledikleriniz hiç garibime gitmedi dedim. Günümüz adamı olduğunuzu ispatlamış bulunuyorsunuz. Siz nitelikteki insanlar zamanımızın insanlarıdır. Dilediğinizce yararlanın size uygun bugünkü koşullardan. Öfkesinden yüzü sarardı. Karşı saldırıya geçmek üzere hazırlık yaparcasına dudaklarını ısırmaya başladı. Ve sonra isterik ve falsolu sesler çıkararak bağırmaya başladı. Sesi bir inceliyordu, bir kalınlaşıyordu bağırırken. Sövmektir bu yaptığınız. Salt bana değil, ülkenin yöneticilerine de sövüyorsunuz. Ve bunu tanıklar önünde utanmadan yapıyorsunuz. Pahalıya ödeyeceksiniz bunu. Yargılanacaksınız. Bunu iyi biliniz. Öfkeli ve gözdağı verircesine şapkasını alarak gitti. Avukata gitmesini engellemek istiyormuş gibi peşinden koştu. tüm yapılanlar önceden hazırlanmış gibiydi. Ben de gitmek üzere ayağa kalktım. Oturunuz. Serin Kanlık'la görüşmemiz gerekecek dedi avukat. Aracı rolünü oynamak istedi ve 106 lira hava parası istedi. Bu müşterimin isteğidir. Ben 85 altını kabul etmesini sağlayabilirim. Yani Paytakopoulos dedim alaylı. Fidye mi? Hayır hayır sevgili bayan. Zor bir durumu daha da zorlaştıracak sözcüklerden kaçınalım. Ben size çok mantıklı bir anlaşma öneriyorum. Baskı demek istiyorsunuz öyle mi? İşkiya mantığı. Pervasızca gülmeye başladı. Abartmayın. Çok daha fazlasını isteyebilirdik. Evin tamamını mı? Neden olmasın? Ama ciddi olalım ve sizin de çıkarlarınızı biraz gözetlemeye çalışalım. Burada söylenenlerden anladığıma göre, ki siz de bunun farkındasınız sanıyorum, temiz için bir çözüm olması gerek. Sizi çok yorar böyle bir durum sevgili bayan. Ne dediğimi sanıyorum anlıyorsunuzdur. Tartışmayı sürdüremezdim. Kalktım gittim. Yorgundum. Tiksindi duymaya başlamıştım. Akrabam olan avukatım Aleksandros Dernis'e gittim. Kondizis'in sözünü ettiği açıkları soracaktım. Davaların temizle ne yapabilecekleri konusunda bilgi alacaktım. Çok korktu. Kararımı değiştirmek ve cesaretimi kırmak için bir takım laflar etmeye başladı. Evet, dava sırasında açık verdiğimiz doğrudur. Zaman aşımı yönünden bir açık. Bununla ilgili olarak bazı girişimlerimiz olabilir. Ama diğer konuya gelince, 85 altını vermeyi derhal kabul et. Taksopulos haklıdır. Bu senin çıkarına olacaktır. Ben de bu işe bulaşmaktan korkmuştum. Ama Irina başımın etini yedi. Yardım et, yardım dedi sürekli olarak. Bak her ne olursa olsun beni unut. Sadece Eleftheria ile ilişki kurabilirsin. Odur senin avukatın. Sen beni görmedin, beni tanımıyorum. Umutsuzluktan gülmeye başladım. En dramatik olayların bile komik anları oluyor. Birdenbire sadist bir duyguya kapıldım. Paniğe kapılan akrabamın korkusunu arttıracak kimi tedirgin edici haberler verdim ona. Bak dedim. Evvelce benim arkadaşım isteyen aynı apartmandaki bayanlar bile beni tehdit etmeye başladılar. Daireme gidersem önlem almak zorunda kalacakları haberini gönderdiler bana. Ve bunu gülerek mi söylüyorsun? Ağlayacak mıyım? Üzerlerine gideceğim. Geri adım atmam. Evime gideceğim. Bunlar özel mülkiyetin kutsal olduğundan söz etmiyorlar mı? Derniz tam olarak paniğe kapılmıştı. Sesimin tonunu düşürmemi istedi. Korkuyu gülünç duruma düşürmek bir panzehir olabiliyordu. Korkuyordum ve korkutuyordum. Kondisi olan serüvenimi Soteri ılımlı bir heyecanla dinledi. Şunu söylemekle yetindi. Rahatımız 86'ndan daha değerlidir. Altınları bulup kendisine vereceğiz. Nikitas da aynı düşüncedeydi. Şunu aklından çıkarma Katerina. Taktıkları siyah haçla yasak kişiler olarak bilinen Hugenotoslar ya da göğsüne sarı yıldız takılan Hitler Almanyası'nın Yahudileri gibi sömürücülerin ve dalavericilerin elinde bulunuyoruz. Borç yaptık. 85 altını bulduk ve Konduzi'ye verdik.